Sevgili dinleyicilerimiz, Elektrik Mühendisleri Odası Doğu Karadeniz bölgesindeki hidroelektrik santrallerine ilişkin teknik bir gezi düzenledi demiştik programı açarken. Bunun sonucunda da bir rapor hazırlandı tabii ki. İnşaatı devam eden ve üretime geçmiş tesisleri de içeren rapor hakkında bilgiler alacağız. Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Sayın Mehmet Özdağ telefon attığımızda. Mehmet Bey, merhabalar efendim.
Merhabalar efendim. Tüm TRT radyo dinleyenlerini selam ve saygıyla selamlıyorum. Hepsinin, herkesin, siz de dahil, geçmiş Ramazan bayramınızı kutluyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz bu Ramazan bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla da çakışması dolayısıyla da bir ilki yaşadık. Ben canları pahasına bize özgür ve onurlu bir ülke bırakan ve hala bu özgür ve onurlu ülkeyi korumak için canlarını tehlikeye atan, şehit düşen herkesi, bütün şehitlerimizi selam ve rahmetle, saygıyla, özür dilerim, saygı ve rahmetle anıyorum. Çok... Malumunuz dün de Dünya Barış Günü'ydü. Evet. Biz özgürlük ve onur olmadan barış olmaz diyoruz. Yani özgürlüğümüzü ve onurumuzu korumak için her türlü adımı atma noktasında çaba gayret sarf eden herkese de saygılarımızı bir kere daha sunuyoruz.
Efendim.
Bugünkü konumuz malumunuz başta Doğu Karadeniz bölgesi olmak üzere.
Evet.
Türkiye'de yapımı devam eden birçok hidroelektrik santralımız var. Bunlar üzerine siz de biraz önce anons ettiniz. Elektrik Mühendisler Odası Genel Merkezi'nin bir teknik inceleme gezisi düzenlendi. Hı hı. Geçtiğimiz Ekim ayı sonlarında 29-30-31 Ekim 2010 tarihinde. Bu geziye Elektrik Mühendisler Odası'nın konuyla ilgili uzmanlarının yanı sıra Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içerisinde faaliyet gösteren ilgili odalarımızın, yani Çevre Mühendisleri Odası'nın, Ziraat Mühendisleri Odası'nın, Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın, İnşaat Mühendisleri Odası'nın vesaire, bütün ilgili odaların, uzmanlarının katılımının yanı sıra bu konuda faaliyet gösteren, uzmanlık alanları olan sivil toplum kuruluşlarında katılımıyla bir gezi düzenlendi. Ve o gezi neticesinde odamızın titiz çalışmaları sonucu bir rapor yayınlandı. Bu rapor da 20 Ağustos 2011 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bizler de gene Doğu Karadeniz bölgesinde yapılan bu rapor, sadece tabii rapor oradaki yerinde incelemelerle yapıldı ama aslında temel şeyler, sonuçlar, özellikle son zamanlarda su kullanımı hakkı adıyla özel sektöre devredilen nehir tipi barajlar konusunda bir incelemeyi yansıtıyordu. Laboratuvar olarak değerlendirilebilecek en değerli bölge de Doğu Karadeniz bölgesiydi. Yani niye Doğu Karadeniz bölgesinde yapıldı bu çalışmada, Orta Karadeniz'de yapılmadı veya Türkiye'nin başka bir yerinde yapılmadı? Ben öncelikli olarak dinleyicilerimize şunu arz etmek istiyorum. Türkiye genelinde şu anda 2000 civarında bu tür, yani küçük nehir tipi HES dediğimiz projelerin yapım aşamasında olduğunu, bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının inşaatının devam ettiğini, bir kısmının da farklı sebeplerle inşaatlarının durduğunu söyleyebilirim. Rakam vermek istiyorum size. Hı hı. Örneğin şu anda su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde Trabzon'da 135, Rize'de 84, Artvin'de 24 tane HES yapımı planlanmış. Gene Amasya'da 11, Çorum'da 6, Ordu'da 20, Samsun'da 5, Tokat'ta 16 gibi bu sayı. Hani rakamlara baktığımız zaman bu gezinin neden Doğu Karadeniz bölgesinde yapıldığını daha net görüyoruz.
Evet.
Ben şimdi bu raporla ilgili çarpıcı birkaç şey söylemek istiyorum. Yani biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak, biz hani derler ya, 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi hidroelektrik santrallarının aleyhinde bir şeyler söyleyelim. Fakat öyle çarpıcı sonuçlar var ki bu nehir tipi HES'lerle ilgili, gerçekten biz bile Elektrik Mühendisleri Odası olarak buradaki çarpık yapılaşmaya, doğa tahribatına bir noktada dikkat çekmek zorunda kaldık. Çünkü bu yapılan yatırımlar hidroelektrik potansiyelimizin değerlendirilmesi değildir yapılanlar. Ben bu raporla ilgili birkaç tespiti paylaşmak istiyorum öncelikli olarak. Örneğin üretime geçmiş olan tesislerde yapılan gözlemler var. Hı hı. Bu heyetin yaptığı bir takım gözlemler var. Efendim diyor ki, bu üretime geçen tesislerde hala bir kısım imalat devam ediyor. Yani üretime geçtiği halde şantiye durumu hala devam ediyor. İkincisi, bu tesislerin özellikle doğal dokuyla uyumlu olmadığı. Yani Doğu Karadeniz'in coğrafyasını hepiniz biliyorsunuz, bütün dinleyicilerimiz biliyor. Bu dokuyla uyumlu değil. Ve bilhassa dikkat çekmek istediğimiz husus şu. Özellikle hani balık geçitleri denilen yapılar var. Bu geçitlerin sadece ve sadece yasak savma amacıyla yapıldığı tespit ediliyor arkadaşlarımız tarafından. Gene biliyorsunuz can suyu konusu çok önemli bir konu. O yörede yaşayan insanlarımız çok iyi biliyorlar can suyunun ne olduğunu. Yani oradaki ekolojinin varlığını sürdürebilmesi için bırakılması gereken bir su miktarı var yapımcılar tarafından. Değerli dinleyicilerimize buradan söylemek istiyorum. Can suyu kontrolü için yapılan ölçüm tesisleri yeterli değil. Bunların işletmelerinde sorunlar var. Ve yeteri kadar can suyu bırakılmadığı tespit ediliyor arkadaşlarımız tarafından. Yerinde, sahada yapılan incelemelerde. Yani bunlar bu söylediklerim masa başında oturarak falan değil. Altını çizerek söylüyorum. Gene özellikle bu üretime geçmiş olan tesislerin imalatlarının yapılması esnasında biliyorsunuz bir takım harfiyatlar çıkıyor. Bu harfiyatlar hiçbir kural gözetilmeksizin hemen en yakın yere dökülmesi suretiyle aslında bu yapımdan hiçbir zarar görmemesi gereken yüzlerce binlerce ağacın ve doğal dokunun zedelendiği gene arkadaşlarımızın tespitleri arasında. Gene çok önemli bir tespit daha var. Hepiniz biliyorsunuz Doğu Karadeniz bölgesinin ne kadar yağış alan bir bölge olduğunu. Daha biliyorsunuz bayramdan önce bir hafta önceydi. Hani ben gene iki vatandaşımızı rahmetle anıyorum Ordu'da, Perşembe'de. İki vatandaşımız biliyorsunuz sele evlerin içerisinde kurban gittiler. Evet. Doğu Karadeniz bölgesinin ne kadar sel potansiyeli olduğunu biliyorsunuz. Özellikle bazı firmaların hani bu nehir tipi santrallarda suyu ne kadar yüksekten düşürürseniz, çünkü hani bu depolamayla yapılan bir baraj tipi değil bu, suyu yüksekten düşürme esasına dayalı. Üretim tesislerini taşkın yatağının içerisine yaptıkları tespit ediliyor. Gerçekten tüyler ürpertici bir durum. Yani yarın öbür gün herhangi bir hidroelektrik enerji tesisinin su, sel taşkınına sebep olduğunu duyarsanız lütfen şaşırmayınız. Gene devam edelim. Hani bu özellikle dere yataklarına işte atık malzemelerin boşaltılması ve tesislere yapılması nedeniyle su taşkınlarının oluşması riskinden bahsediyoruz. Bunlar üretime geçen tesislerle ilgili tespitlerimiz. Diğer tespitlerimizde inşaat halinde olan tesislerde de hani gene şeylerimiz var. Benzeri şeyler, aynı riskler devam ediyor. Yani hiç zarar görmemesi gereken bitki örtüsü, ağaçlar, doğal doku özellikle bu harfiyatların rastgele dökülmesinden dolayı büyük zarar görüyor. Orada yaşayan köylülerimizin köy yolları çok ciddi risk altında. Yani trafik güvenliği vesaire gibi şeylerin önlemlerinin alınmadığı, ulaşım yollarının güvenliğinin önleminin alınmadığı önemli tespitler içerisinde. Yine orada çalışanlara ilişkin bir takım tespitlerimiz var. Yani o şantiye sahasında inşaatta çalışan işçi güvenliğine yeterince riayet edilmediğine ilişkin tespitlerimiz var. Çok önemli birkaç cümle de şeyle ilgili söyleyeyim. Bağlantı sorunlarıyla ilgili söyleyeyim. Hı hı. Yani bilmiyorum, size nefes alma fırsatı vermedim herhalde ama arada sorunuz varsa ben önce onu alayım.
Siz zaten sorunları peşi sıra söylüyorsunuz. Söyleyecek de bir şey yok aslında.
Peki devam edeyim birkaç cümle
daha. Buyurunuz tabii
müsaitseniz.
Ki. Tabii.
Bakınız bağlantı sorunlarıyla ilgili de özellikle değerli dinleyicilere söylüyorum. Orada hani ben rakamları verdim size. Yüzlerle ifade ediliyor. Yani 250'den fazla şey sayısı verdim size 3 ilde. Bütün bu üretim tesisleri faaliyete geçse bile inşaatları bitti diyelim, enerji üretecekler. Mevcut dağıtım tesisleriyle ürettikleri elektrik enerjisinin enterkonekte sisteme verilmesi şu anda imkansız. Niçin?
Evet, niçin?
Çünkü dağıtım tesisleri bu üretimi kaldıracak kapasitede değil. Çünkü Doğu Karadeniz bölgesinin iletim ve dağıtım şebekesi tamamen tüketim esasına dayalı olarak hesaplanmış ve kurulmuş. Yani buranın bir enerji üssü olması falan gibi bir şey öngörülmemiş. Dolayısıyla gerek iletim hatlarında gerekse dağıtım şebekelerinde çok ciddi altyapı yatırımlarının yapılması gerekiyor. Yani ben oraya işte hidroelektrik santralı kurdum, enerji üretiyorum, bunu şebeke vereceğim diyecek durumda bile değil. Yani hiçbir planlama yapılmamış.
Evet.
Peki önceden böyle miydi? Yani niye böyle oldu? Önceden böyle miydi? Önceden yani bu 4628 sayılı enerji piyasası düzenleme kurulundan önce kamu bu yatırımları yapıyordu. Devletin iki tane çok ciddi kurumu, Devlet Su İşleri İdaresi ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi havza planlaması yapıyordu. Ve ortaya çıkarılan eserlerin hepsi tam bir mühendislik ürünü, tam bir mühendislik projesi idi. Yani bütün ekolojik dengeye dikkat ederek, bütün iklim, coğrafya, yağış rejimi vesaire, bir havza, bütün bir akarsu havzası, bütün bir potansiyel olarak değerlendiriliyordu. Yani DSİ tarafından, Elektrik İşleri İdaresi tarafından.
Evet. Mehmet Bey, bu iletim hatları...
Şu anda havza planlamasının yapılmadığını söylüyor. Buyurun efendim.
İletim hatları da tabii ki büyük bir doğa faciasına yol açabiliyor değil mi? Çünkü ormanlık araziden geçiyor. Dolayısıyla efendim, bu hatların geçtiği yerlerdeki ağaçlar da kesiliyor mu efendim?
Tabii mecburen önlem alınmak durumunda. Yani ben biraz elektrik mühendisleri odası yönüyle baktığım için hani belki bu sorunuz hani çevre mühendisleri odası, orman mühendisleri odası da hani belki o yetkili arkadaşlarımız tarafından da belki birkaç cümle söylenebilir. Yani bu da tabii ki çevreyi etkileyen önemli hususlardan bir tanesi. Ben sadece enerjinin üretimi yönüyle söylüyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Evet. Diyorum ki bakınız, bu 2000 tane santraldan bahsettim. Türkiye genelinde hidroelektrik santralından bahsettim. 2000 tane yapımı devam eden, bütün bu doğa facialarına, çevre facialarına rağmen yapımı devam eden 2000 santral faaliyete geçse bile bizim kurulu altyapımızdaki toplam elektrik enerjisi miktarımızın %10'u bile değil elde edilecek elektrik enerjisi. Hani bizim halkımızın çok güzel bir lafı var. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu? Bunu soruyoruz biz. Bunu soruyoruz. %10'u bile değil. Peki ne diyoruz? Diyoruz ki biz her şeyden önce enerji verimliliği olmadan kalkınma sağlanamaz. Yani Türkiye'nin her şeyden önce, yani bu kadar yüzlerce binlerce HES'i planlamadan, programlamadan önce yani biz tabii diğer kaynaklar bakımından da dışa bağlı bir ülkeyiz. Bizim gelecekteki enerji ihtiyaçlarımızın belirlenmesi için sürekli çalışmalar yapılıyor. Bunu da hani hem saygıyla karşılıyoruz, anlayışla karşılıyoruz, katkı vermeye çalışıyoruz. Ancak enerji verimliliği konusunda ulusal düzeyde yeterince çalışma yürütülmediğini söylüyoruz biz. Ve kayıp kaçak oranlarımızın çok yüksek olduğunu söylüyoruz. Ve bu noktada biz henüz ülke olarak istenilen başarıyı göstermiş durumda değiliz. Yani biz enerji verimliliği sağlanmadan geleceğimizi planlayamayız. Her şeyden önce bunu söylüyoruz. Yani biz ciddi bir enerji verimliliği planlamasıyla bu yüzlerce, binlerce küçük HES'in sağlayacağı enerjinin daha fazlasını koruyabileceğimizi iddia ediyoruz ve mevcut yaşam kalitemizden, mevcut üretimimizden, sanayi üretimimizden ödün vermeden.
Evet. Buyurun. Yani burada Elektrik Mühendisleri Odası aslında hidroelektrik santrallerine karşı değil.
Değiliz, kesin değiliz.
Bakın, enerji mutlaka üretilmeli ama karı
planlaması yapılmalı.
Verimlilik planı olması lazım.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi tıpkı eskiden olduğu gibi, yani bunlar devletin en önemli iki tane kurumu, bunlar enerji üretiminde, yatırımında, planlamasında. Yani bu kurumların bir takım yetkiler ellerinden alınarak havza planlaması yapılmadan kar düşüncesiyle, tamamen özel sektörün kar düşüncesiyle, yani doğadaki küçük sularımızı, akarsularımızı böylesine, yani ben çok özür dilerim, yani uygunsuz cümleler kullanmak istemiyorum ama vahşice kar hırsına terk ediyor durumdayız. Bundan üzüntü duyuyoruz, endişe duyuyoruz bundan.
Evet.
Biz kesinlikle HES'lere karşı değiliz. Biz yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı değiliz. Asla böyle bir algı oluşsun istemiyoruz. Ancak bir kere daha söylüyorum. Doğu Karadeniz bölgesi bu küçük tip HES'lerin yapımı konusunda rakamları da verdim. Hakikaten çok ciddi bir laboratuvar durumunda şu anda.
Evet.
Bakın hazır bayram tatili de vardı. Yani o yöre insanları da dahil olmak üzere turizm potansiyeli de olan bir bölge. Umarım yüzlerce binlerce insanımız o şeyleri, tesisleri umarım bu tatil vesilesiyle de yerinde görme imkanı umarım bulmuşlardır. Evet. Umarım bulmuşlardır. Ve biliyorsunuz şu anda hani yaz aylarındayız. Yani yeşilin coştuğu aylardayız şu anda. Eylül-Ekim aylarında yapraklar döküldükten sonra, dallar boşaldıktan sonra bu vahameti, bu söylediğimiz hani doğa katliamını umarım bir de o zaman görürler gözlerle insanlarımız. Şu anda hani belki görünmeyebilir bu söylediğimiz ciddi boyutta, hani insanlar fark edememiş olabilirler yani.
Hı hı.
Ama gerçekten vahim bir durumda.
Peki efendim, yani kısa vadede neler yapılması lazım? Hangi kurumlara ne görevler düşüyor? Çok da kısa bir süremiz kaldı. Şöyle 1-2 dakika içerisinde toparlayabilir miyiz efendim?
Vallahi efendim biz bir kere daha söylüyoruz. Yani bu yapılan iş bir kere suyun ticarileşmesi anlamı taşıyor. Bir kere bunun derhal durdurulması lazım. Yani bu hidroelektrik potansiyelinin değerlendirmesi falan değil. 4628 sayılı yasa, elektrik piyasası kanunu düzenleyen yasa derhal yeniden düzenlenmelidir ve kamunun elektrik enerjisi yatırımı yapmasının önü açılmalıdır. Yani elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve tüketimi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bir kere daha söylüyorum, bakınız yüzlerce enerji santralı yaptırıyorsunuz. Bütün bunların elektrik enerjisi üretimine geçmesini düşündüğümüz anda bile mevcut iletim hatlarınızı, dağıtım hatlarınız bile şeyi kaldırmayacak. Hı hı. Bu kapasiteyi kaldırmayacak. Bunlar bir bütünsel olarak ele alınmalıdır. Konunun bütün tarafları, kamu ve özel sektörde ve meslek odalarında konunun bütün taraflarının, uzmanların görüşleri alınmalıdır. Ve bizim dışa bağımlılığımız, ülkemizin dışa bağımlılığı da her anlamda bir kere daha bunu azaltacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönümüzü çevirmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek yenilenebilir enerji kaynaklarında araştırma geliştirme yapan ülkelerin olacak. Yani bu kesin, yani bunun hiç şeyi yok. Yani tartışması yok bu konunun. Ve işin ilginci bir şey daha söyleyeyim. Bu yüzlerce HES'in yapımı esnasında biliyorsunuz hani tribünler kullanılıyor. Bu tribünler de daha ziyade hani gerek temin kolaylığı gerekse fiyat açısından daha ziyade Çin malları veya Doğu Avrupa ülkelerinin malları tercih ediliyor. Burada da bir denetleme, belli bir takım standartların kontrolünün yapılmadığını söylüyoruz, düşünüyoruz ve ülkemizin bir hani tribün çöplüğü olmasından da çekiniyoruz, korkuyoruz. Yani bu noktaya da dikkat çekmek istiyoruz. Hani neler yapılması gerekiyor? Bir kere daha tekrar ediyorum. Evet. Her şeyden önce enerji verimliliği konusu, enerjinin verimli kullanılması konusu ulusal bir politika olarak derhal Enerji Bakanlığı tarafından gündeme alınmalıdır. Bu konudaki strateji hazırlanmalı ve deklare edilmelidir. 4628 sayılı enerji piyasası düzenleme kanunu yeniden gözden geçirmelidir ve kamunun elektrik enerjisi yapması önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır. Ve DSİ gibi, elektrik işleri idaresi gibi devletin çok ciddi ve uzman barındıran uzman kuruluşlarının yatırım yapmadaki rolü, eski rolü tekrar tanınmalıdır. Havza planlaması yapılmadan da böyle suyu bardak bardak satma hesabına getiren, suyu ticarileştiren anlayışlar terk edilmelidir. Yani evet. Bunun sonu iyi değil, özetle.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerime ve sizlere saygılar sunuyorum.
Saygılar bizden, iyi çalışmalar diliyoruz.
Umarım aydınlatıcı olmuştur. İyi
çok aydınlatıcı oldu. Efendim. Çalışmada emeği efendim. Geçenleri yürekten kutluyoruz.
Sağolunuz efendim. Saygılar.
Hoşçakalınız. Sağolunuz. Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Sayın Mehmet Özdağ'la söyleştik sevgili dinleyicilerimiz.